Ayrımaltı Havaalanı, Arthur Hailey, Sayfa 65. Az ötede bir bal vagonuyla çarpışmamak için Mel bütün gücüyle frene basmak zorunda kaldı. Yerdeki uçakların tuvaletlerinden doldurdu, pis kokulu yükünü bir an önce boşaltmak üzere acele ettiği anlaşılan küçük bir tankerdi bu. Havaalanının uzak bir köşesindeki küçük binada 1500 ton bal öğütücüden geçip şehrin lağım borularına pompalanacaktı. Aslında bu basit ve etkili bir yöntemdi. Yolculardan birinin takma diş, cüzdan, para çantası gibi eşyasını deliğe düşürdüğü zamanlar hariç tabii. Bu tür olaylara günde bir iki kere rastlanıyordu aslında. O zaman kayıp eşya bulunana kadar tankerin içindekini erekten geçirmek gerekiyordu. Mel bu olayların dışında sağlık ekiplerinin de oldukça yoğun bir gece geçireceklerini biliyordu. Kötü hava gerek yerde gerekse havada tuvalete gitme gereği duyanların sayısını birden arttırırdı. Bütün büyük alanlarda sağlık görevlilerinin her saat hava raporu alıp araç gereç ve personel yönünden gerekli takviyeyi el altında bulundurdukları pek az kişinin aklına gelir. Hareket etmeyi beklediği köşeden ayrılan Air Canada jeti hızlanarak uçuş pistine giden yollardan birine giriyordu. Mel arkasından ayrılmamak için hazırlanmak zorunda kaldı. Silecekler kara pes etmek üzere olduklarından DC-9'ın ışıkları güvenilir bir işaret oluyordu. Mel ardından gelen daha da büyük bir jet uçağını dikiz aynasında fark etmişti. Yer kontrol merkezi radyo başında gitgide meraklanıyordu. Air France 404 dikkat, Air Canada ile uçağınız arasında bir otomobil var. Meksika Hava Yolları'na ait Boeing 707 uçağının çamura saplandığı 3-0 sayılı uçuş pistine dönmek için 15 dakika yol alması gerekmişti. Diğer iki uçuş pistine yönelen uçak dizisinden kurtulmuştu sonunda. Durdu ve arabadan indi. En ufak ışıktan yoksun bu ıssız köşede fırtına daha soğuk, daha saldırgandı sanki. Ürpererek böyle gecelerde kurtların inişi beklenebilir diye düşündü. Birkaç adım ötesinde bir karaltı belirdi ve rüzgarın ürkütücü ıslığı arasında Mel'e seslendi. ''Siz misiniz Mr. Patroni?'' ''Hayır, Patroni değilim ben ama gecikmez fazla, neredeyse gelir.'' Adam ağır ağır yaklaşıyordu. Sırtındaki kürklü paltoya rağmen yanakları soğuktan morarmıştı. ''Geldiğini görsek çok rahatlayacağız. Ne yapabileceğini de merak ediyorum ya. Bu Allah'ın belası uçağı yerinden kımıldatmak için her yolu denedik.'' Mel'in hayal meyal seçebildiği dev uçağı işaret etti. Saplandığı yerden çıkarmanın imkanı yok. Ben de bunun için geldim. Herhalde beni tanımıyorsunuz. Havaalanı Genel Müdürü Mel Bakersfield. Siz kimsiniz?
Hürmetler ederim efendim. Adım Ingram. Meksika Hava Yolları bakım şefiyim. Doğrusunu isterseniz şu sıra başka bir işte olmayı çok isterdim.
İki adam bir yandan konuşurken öte yandan çamura saplanan 707'ye yaklaşıyor, ellerinde olmaksızın uçağın gövdesi ardına sığınıp rüzgardan korunmaya bakıyorlardı. Uçağın karnında kırmızı bir fener yanıp sönüyor, tekerleklerin içine gömüldüğü çamura ufak ufak parıltılar saçıyordu. Uçuş pisti ve çevresindeki yollar can çekişen adamın başucuna biriken yakınları andıran yığınla araç doluydu. Bir tanker, bavul taşıyan bir araba, bir posta kamyonu, personeli uçağa getiren iki araba, büyük gürültü çıkaran bir jeneratör. Mel paltosunun yakasını kaldırıp önünü ilikledi.
''Pist bize en kısa zamanda gerekli. Şimdiye kadar ne yaptınız?''
Ingram yolcuları uçaktan indirmekle iki saat geçirdiklerini, daha doğrusu bu süreyi boşa harcadıklarını söyledi. Ağır ve oldukça güç bir işti bu. Çünkü uçağa kadar getirilen tekerlekli merdivenler yolda buz tutmuştu. Yaşlı bir kadın işçilerin kollarında inmiş, sarılıp sarmalanmış bebekler birer paket gibi elden ele geçmişti. Epey eğlendim beyim. Hostesler ve ikinci pilot herkesi sıcak bekleme salonuna ulaştıracak arabalara binip yolcularla birlikte gitmişlerdi. Uçakta kaptan pilotla yardımcısı kalmıştı.
Sonra uçağı çamurdan kurtarmaya çalıştınız herhalde.
Tabii iki kere kaptan pilotun vermeye cesaret edebildiği kadar hızlı çalıştırdık jet motorlarını. Hiçbir sonuç alınamadı. Bana kalırsa tekerlekler daha da gömüldü çamura.
Şimdi durum nedir? Uçağı mümkün olduğu kadar hafifletmeye çalışıyoruz.
Ingram şimdiye kadar alınan tedbirleri saydı. Tankerler uçaktaki yakıtın aşağı yukarı tümünü çekmişti. Uçak yeni hareket ettiğine göre depolar ağzına kadar doluydu. Büyük bir yük demekti bu. Bavulların tümü indirilmiş, posta arabası da posta torbalarını almaya gelmişti. Mel başını sallıyordu. Uçak birkaç saat pistte kalsa bile oldukça iyimser bir varsayımdı bu. Posta torbalarını indirmek gerekiyordu. Havaalanı postanesi hareket saatlerinin geciktirilmemesine çalışıyordu durmadan. Postacılar posta torbalarının nerede bulunduğunu biliyor, ufacık bir gecikmede bunları başka bir sefere aktarıyorlardı. Böylece başlangıçta Meksika Hava Yolları'na verilen mektup ve paketler yolculardan çok daha çabuk hareket edeceklerdi. En fazla yarım saat sonra değişik yol izlese bile başka bir sefere yüklenecekti hepsi.
''Gereken her şey elinizin altında mı?'' diye sordu Mel.
''Evet, daha doğrusu ne bulabildiysek buraya getirdik. Bakım servisimizde görevli adamların tümü, yani 12 kişi. Yarısını arabalardan birinde ısınmaya yolladım. Birer buz bloku haline almışlardı. Tabii patroni geldiğinde belki takviye isteyecek.''
Ingram döndü ve Meksika Hava Yolları uçağını bezgin bakışlarla süzdü.
Bana kalırsa bu iş çok uzun süre gerektirecek. Herhalde vinç, boşurgat, kanatları havalandırmak için şişirilen torbalara ihtiyacımız olacak. Bütün bunlar yarın sabahtan önce gönderilirse şaşarım doğrusu. Durumu da bildiğimden yarın günün büyük bölümü bu işle uğraşmakla geçecek.
Mel sert bir ses, olmaz öyle şey dedi. Yarın akşama değil sabaha kadar bile bekleyemeyiz. Uçuş pistinin eldeki bütün olanaklar kullanılıp en kısa zamanda boşaltılması gerekti. Bir ürperti bütün gövdesini dolaştı. Titremek şaşırtmıştı onu, sustu. Soğuktan ve bu amansız rüzgardan mı ürpermişti acaba? Oysa soğuk havaya kendini alıştırdığını sanıyordu. Hayır, başka bir şey olmalıydı bu. Gelip geçici bir ön sesi, dertlerinin kaçınılmaz şekilde artacağının bir ön belirtisi. Gülünç bir şeydi tabii. Bu belirsiz duyguların büyük bir havaalanı yönetimiyle ilgisi olmamalıydı. Yalnız yıllar önce bir gün aynı ön sesiyi duymuş, olayların birbirini izleyip sonunda kaçınılmaz şekilde felakete ulaşacağını hissetmişti. Mel o işin sonunu çok iyi hatırlıyordu. Bir mucize sonucu birkaç tüy dökerek paçayı kurtarmıştı. Yeniden inceliyordu çamura saplanan Boeing'i. Sağ duyusu üstün gelmeye başlamıştı bile. Tıkanan uçuş pistinin ve Maidwood kasabası üzerinde uçmanın yaratacağı dertler dışında işler yolundaydı. Basit bir kaza, önemsiz birkaç hasar, hiçbir yolcunun yaralanmayışı aslında büyütülecek şey değildi.
''Arabama binelim'' dedi. ''Ne durumda bulunduklarını anlamak için kontrol kulesini arayalım bakalım.''
Kaloriferi yanık bıraktığından Chevrolet'in içine tatlı bir sıcaklık yayılmıştı. Ingram kürklü paltosunun önünü açtı, ellerini sıcak hava akımına tutmak için bir memnunluk omurtusu koyverip öne eğildi. Mel radyoyu açtı, havaalanı bakım hizmetleriyle görüşebilmek için gerekli frekansa getirdi.
Hareket halindeki denetim temizlik bürosunu arıyor. Danny, 3-0 sayılı uçuş pistinin tıkanan kesimindeyim. TAA'yı arayın da patroninin nerede olduğunu öğrenin.
Danny Farrow'un konuşması her zamanki gibi rahatça anlaşılıyordu.
Temizlik bürosundan hareket halindeki denetime. Peki Mel, bir şey daha var. Karınız telefon etti.
Kendisini arayabileceğim bir numara bıraktı mı?
Bıraktı.
Öyleyse lütfen kendisine telefon edin ve gecikeceğimi söyleyin. Ama daha önce patroni hakkında bilgi edinin.
Peki, ayrılmayın ve benden haber bekleyin, tamam. İki adam ses çıkarmadan sigaralarından üst üste birkaç nefes çekerek beklediler. Bir dakika sonra Ingram, Boeing'in aydınlık pilot yerini gösterdi.
Kaptan pilot alçağı herhalde sombrerosunu yüzüne indirmiş, gözyaşı döküyordur. Bir daha yol üzerindeki ışıklara dikkat eder umarım.
Adamlarınız Meksikalı mı yoksa Amerikalı mı?
Yerde çalışanların hepsi Amerikalı. Meksikalılar böyle bir havada dışarıda çalışacak kadar enayi değildirler. Uçak nereye gidecekti biliyor musunuz?
Hiçbir fikrim yok.
Acapulco'ya. Bu yolculuğa katılmak için 6 aylık maaşımı verirdim doğrusu. Kazadan önce tabii.
Ingram birden gülmeye koyuldu. Düşünebiliyor musunuz?
Yolcuların hepsi mutlu koltuklarına iyice gömülmüşler derken pat hepsi aşağı indiriliyor. Duyacaktınız söylediklerini, hele o karılar ne küfürler savuruyorlardı. Bu gece kelime haznem epey zenginleşti. Radyo yeniden ses verdi temizlik bölümünün hareket halindeki denetime. TWA patroninin arabasıyla yolda tıkandığını bildiriyor. Bir saatten önce gelmesi imkansız, gerekli talimatı verdi. Uçağı daha fazla çamura gömmekten kaçınmak gerekli. Dolayısıyla Meksika Hava Yolları'nda görevli olanlar ne yapabileceklerini kesinlikle kestiremiyorlarsa patroni gelmeden bir şeye el sürmesinler, bu kadar. Mesajımı aldığınızı bildirin. Benim için hava hoş diye umurdandı Ingram. Patroni canının çektiğini yapsın. İşi ona aktarmaktan başka şey düşündüğüm yok. Mel baş parmağının itişiyle mikrofonu açtı. Anlaşıldı Danny. Başka bir şey var mı? Evet, TWA size takviye olarak birkaç kişi yollayacak. Bir de şey, karınız yeniden aradı Mel. Söylediklerinizi kendisine ilettim. Danny sözünün sonunu getiremiyordu. Bu frekans üzerinde konuşmalarına pek çok kişinin tanık olduğunu düşünüyordu herhalde. Memnun değil miydi diye sordu Mel. Peki değildi. Hayır, sizin yerinizde olsam ilk fırsatta kendisini arardım. Hem biraz bekleyin. Ingram yün eldivenlerini ellerine geçiriyor, kürklü ceketinin önünü bağlıyordu. Isınmak iyi geldi, çok teşekkür ederim. Arabadan inip kapıyı çarptı, sonra ağır adımlarla araçların biriktiği yola doğru uzaklaştı. Radyoda Danny kar temizleme ekiplerinin karargahıyla tartışıyordu. Bir ara seslerin kesilmesinden yararlanan Mel, hareket halindeki denetimden kar temizlemeye dedi. Başka söyleyecek şey yok mu Danny? Mükemmel. Ben Konga takımının çalıştığı yere kadar da uzanacağım, bu kadar. Karla mücadelenin öncüsü sayılan Konga takımı 1-7 uçuş pisti yakınlarında bir yerdeydi o sıra. Mel çalışmaların yürütüldüğü yerde kaptan pilot Demarest'in olumsuz raporunun doğru olup olmadığını, yoksa sadece zarar vermek amacıyla mı yazıldığını anlayacaktı. 6. Kısım. Mel başlıca dert kaynağı Trans-Amerika şirketinden kaptan pilot Vernon Demarest'in 230 SL Mercedes arabasıyla havaalanının 5 metre uzağında ilerlediğini bilmiyordu. Birkaç saat önce alana gelirken geçtiği yerler dikkate alınırsa yolları açan kar temizleme araçları sayesinde dönüşü çok daha kolay oluyordu. Kar taneleri düşmeye devam ediyordu ama taze kar tabakası arabaların işleyişini engelleyecek kalınlıkta değildi. Demarest havacılar arasında harem diye adlandırılan bir takım küçük binaların bulunduğu yere gidiyordu. Merkezleri Lincoln International olan hosteslerin çoğunun bu binalarda kalması zorunluydu. Genellikle kızların ikisi üçü bir dairede oturuyor, konukların verdiği adla birer yuva meydana getiriyorlardı. Bu yuvalar sık sık neşeli, rahat gece eğlentilerine sahne oluyor, ara sıra da hosteslerle pilotlar arasında görülen ilişkileri gizliyordu. Bütünüyle haremde hayat çoğunlukla bekar kadınların yaşadığı bir evdekinden daha gevşek değildi. Şu farktaki aşk işlerinin aşağı yukarı tümü meslektaşlar arasında olup bitiyordu. Bu küçücük dünyada herkes şu ya da bu hava şirketine bağlıydı. Dolayısıyla da kendi çapında önemi bulunan bir üstün tabakaya. Hosteslerle erkek arkadaşlarının tümü, kaptan pilotlar, baş yardımcı ve ikinci yardımcı, değerli birer eleman sayılıyorlardı. Hepsi de yüzlerce adayın amansızca elendiği uzun ve yorucu bir yarış sonucu bu görevlere getirilmişlerdi. Başka hiçbir iş dalında bu kadar çok aday arasından bu kadar az insan seçildiği yoktu. Öyle ki bu ölüm kalım yarışının galipleri az rastlanır ortak niteliklere sahiptiler. Çalışkanlık, ihtiras, hayatın kendilerine sağlayacağı güzelliklerin tümünün zevkine varma, birbirlerine saygı gösterme yeteneği gibi. Vernon Demarest yıllar boyu çok sayıda hostesin tadına bakmış, hepsi de bundan memnun kalmışlardı. Dolayısıyla pek çok sinema sanatçısının kıskanacağı bir kurban listesi vardı. Üstelik pençesine düşenler her zaman güzel, her zaman akıllı, ne orospu ve ne de kolay elde edilecek kızlardı. Şendiler içlerinden geldiği gibi davranır, sadece yakışıklı erkekleri sever ve onları dostluğunu numara yapmadan çabucak kabullenirlerdi. Elde ettiği güzellerin sonuncusu ve görünürde oyunu uzatmaya en kararlı olanı Gwen, 18 yaşındayken kısmetini Birleşik Devletler'de aramak üzere ana vatanından ayrılmıştı. Birkaç ay kapak kızı olarak çalıştıktan sonra Trans Amerika şirketine girmiş, tepeye yani baş hostesliğe varabilmesi için de 10 yıl geçmesi gerekmişti. Belki Avrupalı olduğundan yatakta sınır tanımayan bir şehveti diğer bütün koşullarda soğuk bir incelikle birleştirebiliyordu. Karanlık sokaklarda ilerlerken Vernon Demarest'in düşündüğü de bu değerli bileşimdi. Birkaç saat sonra Gwen'le birlikte Trans Amerika'nın ünlü iki sefer sayılı uçuşuyla Roma yönünde hareket edeceklerdi. Kaptan pilot Demarest pilot yerinde oturacak, hostes ise yolcuların arasında dolaşacaktı. Roma'da mürettebat 3 gün dinlenmeye hak kazanacak, sivil havacılık profesyonellerinin savaşçının molası diye adlandırdıkları şey, şu sıra İtalya'da dinlenen bir yedek mürettebatta uçağı Lincoln International'a götürecekti. Yıllardan beri resmen benimsenen savaşçıların molası deyimi herkes tarafından gülme gereği bile duyulmaksızın kullanılıyordu. Belki bu deyimi bulan da şakacı bir yan vardı ama şimdi sivil havacılık görevlileri bu deyimi mümkün olduğunca gerçeğe uydurmak için gereğini yapıyorlardı. Demarest ile Gwen de bu yöntemi mükemmele ulaştırma çabasındaydılar. Roma'ya varır varmaz 48 saatlik rüya gibi bir tatil geçirmek üzere hemen Napoli'ye hareket edeceklerdi. Bu eşsiz tasarı Demarest'in keskin çizgili yüzünde geniş bir gülümsemenin belirmesine yol açıyordu. Gülümsemesi gitgide belirginleşmekteydi. Doğrusu o akşam her şey yolunda gitmişti. Her zamanki durgunluğuyla kendisine iyi yolculuklar dileyen karısı Sarah ile vedalaştıktan sonra oldukça erken gelmişti alana. Kendi yokluğunda karısının oyalanmakta güçlük çekmeyeceğini biliyordu. Sarah en sevdiği işlere, bridge, golf, yağlı boya resim verecekti kendini. Bunlarla kendini oyalarken zamanın göz açıp kapayıncaya dek akıp gittiğini fark etmeyecekti bile. Epey uzun süreden beri Demarest karısının silik, gevşek yaratılışından yakınmaz olmuştu. Üstelik bunu kendisi için faydalı da buluyordu. Oldukça ilginç kadınlarla yaşadığı serüvenler arasında kısa bir süre evde dinlenmeyi özlediği bile olurdu. Hangarın altında kısa bir mola vereceğim derdi çok yakın dostlarına, ara sıra kızağa çekilmek gerek. Evli olmanın başka bir faydası daha vardı. En tutkun, en çok şey bekleyen metres bile Demarest'ten kendisiyle evlenmesini isteyemezdi. Yani evlilik, gerek ağına düşürdüğü güzellerin aşırı düşlerine, gerekse kendi çılgınlıklarına karşı bir siperdi. Evlilik ödevine gelince bu işi de zaman zaman ne büyük bir istek ne de büyük bir sıkıntı duymadan evin yaşlı köpeğini eğlendirmek için onunla top oynarcasına yerine getiriyordu. Her keresinde de Sarah iyi bir eş gibi davranıyor, durumun gerektirdiği debelenmeleri ve iniltileri unutmuyor, Demarest ise bunu ihtirastan çok alışkanlığa veriyordu. Sarah'ı iyi tanırdı. Cinsel ilişkilerinin kökünden kesilmesini bile pişmanlık duymadan kabul edebilirdi karısı. Vernon'ın kendisini durmadan aldattığından haberi vardı. Ya da hiç olmasa şüpheleniyordu. İşin garibi bir şey bilmez görünmeyi yeğliyordu Sarah. Demarest de bu tutumuna şükretmekten başka şey yapamazdı. Bu akşam ikinci bir sevindirici olayla karşılaşmış, Karla Mücadele Komitesi'nin raporu, hazırladığı bu raporla nefret ettiği numaracı kayınbiraderi Mel Bakersfield'a esaslı bir darbe indirmişti. Bu darbe hileli de olsa biraz belden aşağıda vurulsa ne önemi vardı? Mel Bakersfield'ı suçlayan bu raporu Demarest akıl etmişti. Komitedeki diğer iki şirket temsilcisi önce direnmişlerdi. Onlara göre havaalanı yönetimi güç koşullarda elinden geleni yapıyordu. Yine de kaptan pilot Demarest sonunda görüşünü herkese kabul ettirmişti. İleri sürdüğü görüşler kadar atılganlığına da boyun eğen ötekiler raporun hazırlanmasını Demarest'e bırakacak kadar pes etmişlerdi. Demarest de fırsatı kaçırmayıp kalemini mürekkep yerine zaç yağına batırmıştı. Suçlamalarının doğru olup olmadığını bile pek bakmamıştı. Nasılsa karlı havada raporda belirtilenleri yerinde görmek imkansızdı. Buna karşılık raporun mümkün olduğu kadar çok kişinin eline geçmesine, dolayısıyla Mel Bakersfield'ın başına mümkün olduğu kadar dert açılmasına çalışmıştı. Bütün uçak şirketlerinin mahalli sorumlularıyla genel müdürleri raporun birer kopyasını göreceklerdi. Bu beyler gecikmeler ve iptal edilen seferlerin suçunu yükleyecek birini buldular mı pek sevindiklerinden telefonlar ve telexler havaalanı yönetimine karşı girişilecek saldırı pek gecikmeyecekti. Özenle hazırlanmış, hiç kuşkusuz adi, yine de insana büyük zevk veren bir intikamdı bu. O topal kayınbirader, o yarı sakat, iki hafta önce yaptığı gibi kaptan pilot Vernon Demarest ve pilotlar birliğinin haklı öfkesine yol açmadan önce enine boyuna düşünmek zorunda kalacaktı. Özellikle herkesin içinde. Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 76.